İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum. Ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan McDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh McDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği 2. Bölüm Gözlem 8 Tarihsel Ölçüt.
Mesih'in dirilişi, tarihte olmuş olan herhangi bir olay gibi aynı ölçütlerle incelenmelidir. İlk Hristiyan toplumunun imanı, gerçeklere dayanan tecrübelerden kaynaklanmaktaydı. Örneğin, Mesih'in izleyicileri, Mesih'in kendisini onlara birçok inandırıcı kanıtlarla gösterdiğini ileri sürmüşlerdir. Luka, Grekçe tekmerion kelimesini kullanır. Bu kelimenin sözcük anlamı şudur: delillerle kanıtlanabilecek kanıt. Açıkça görülüyor ki bu konudaki araştırmamı yaparken diriliş gününde tam olarak ne olduğunu öğrenmek için tarihsel geçmişi incelemem gerekiyordu.
Yeterli delil gereksinimi.
İçinde yaşadığımız dünya inanç için yeterince delil isteyen bir dünyadır. Bu kitabın amacı da diriliş için gerekli olan tüm delilleri ortaya koymaktır. Wolfhard Pannenberg, Almanya'nın Münih Üniversitesi'nde sistematik teoloji profesörlerindendir. Profesör Pannenberg, İman ve tarih konuları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Pannenberg, dirilişle ilgili şu yorumu yapmıştır: İsa Mesih'in dirilişinin gerçekleşip gerçekleşmediği sorusunu sormak tarihe düşer ve bu noktada buna benzer tarihsel bir soru sormak da kaçınılmazdır. Bu sorunun cevabı tarihsel tartışma çizgisinde kararlaştırılmalıdır. Delillere dürüst bir tarihsel bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Tarihsel araştırma, düşünsel saplantı ve ön yargılardan arınmış olmalıdır. Delillerin kendilerini kanıtlayacağından emin olabilirsiniz. Tarihçi Ronald Said, tarihsel araştırmada öznelliğe, objektif olmaya gereksinim olduğunu vurgular. Eleştirel bir tarihçi, deliller kendi beklentilerinin dışında güçlü bir şekilde başka bir gerçeğe işaret ediyorsa ne yapması gerekir? Tabii ki incelemiş olduğu ve analiz etmiş olduğu kaynaklardan çıkarmış olduğu sonuçlara göre davranmalıdır. Mucizelerin olamayacağı ön yargısıyla başlamak bilime aykırı olur. Buna benzer tek yönlü ön yargılardan uzak durmazsak tarihsel yorum sadece propagandaya dönüşmüş olur. Bizim yaşamamış olduğumuz bir olayın gerçekleşmiş olduğuna dair iyi bir delil gösterilmesini talep etmek en doğal hakkımızdır. Fakat gerçeği kısıtlı olan tecrübelerimizle yargılamamalıyız. Buna dayanarak bence Nasıralı İsa'nın dirilmiş olduğuna dair elimizde iyi deliller bulunmaktadır.
Uygun yaklaşım.
Erlangenli tarihçi Ethelbert Stauffer, tarihe nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle ilgili şu öneride bulunuyor: tarihçiler olarak beklentilerimize, inançlarımıza, gerçeklere ve bakış açımıza ters düşen bir olay yaşadığımızda veya bazı delillerle karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Büyük tarihçilerden birisinin söylemiş olduğu gibi biz de tabii ki böyle bir şeyin olma olasılığı vardır demeliyiz. Neden olmasın? Eleştirel bir tarihçi için olanaksız diye bir şey yoktur. Tarihçi Philip Schaff yukarıdakilere şunu ekliyor: tarihçinin amacı ön yargılarından tarih yaratmak ve tarihi kendi inançlarına göre süslemek değil, delillere dayalı belgeleri en iyi bir şekilde sunup delillerin kendilerini göstermelerini sağlamaktır. Eğer bir kişi İsa'nın tarihselliğini sorgulayacak olursa, bunu tarihteki diğer kişilere uygulamış olduğu yöntemlerin aynısını uygulayarak yapmalıdır. İngiltere'nin Manchester Üniversitesi profesörlerinden Profesör F.F. Bruce bir yorumda şöyle diyor: "Tarihe ön yargısız bakan bir tarihçi için Mesih'in tarihselliği Jules César tarihselliği kadar açıktır."
Eleştirel bir tutum.
Diriliş konusuyla ilgili tarihsel olarak en önemli test, delillerin öne sürülen gerçekleri destekleyip desteklemediğidir. Bu noktada araştırma dikkatlice yapılmalı ve Mesih'in dirilişiyle ilgili veriler büyük bir titizlikle incelenmelidir. Eleştirel bir tarihçi tanıkları sorgulamalı, Mesih'in çarmıhta ölümünü doğrulamalı, Mesih'in gömülüşüyle ilgili prosedürleri gözden geçirmeli, Mesih'in ölümünün 3. günü dirilmiş olduğunu gösteren kayıtları incelemeli ve yatırılmış olduğu mezarın boş olup olmadığıyla ilgili kanıtlara bakmalıdır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra araştırmadan çıkan verilerin sonuçlarına göre bir açıklama yapabiliriz. Bu safhaya geldikten sonra araştırmaya yapan kişinin bir araya getirmiş olduğu diğer delillerle birlikte bu verileri birleştirip bir sonuca varması gerekir.
Gözlem 9. Güvenilir tarihsel belge.
Yeni Antlaşma yani İncil, diriliş olayıyla ilgili öncelikli tarihsel kaynakları sağlamaktadır. Bu nedenle 19. ve 20. yüzyıllarda birçok eleştirmen bu belgelerin geçerliliğine karşı saldırılarda bulunmuşlardır. Amerika'da Federal Deliller Yasası'na göre eski belgeler ilkesi bu belgelerin geçerliliğini şu şekilde vurgulamaktadır. 1. Belge gerçekliğine karşı gelinmeyecek durumda olmalı. 2. Bu belge gerçek ise şu anda bulunması gereken yerde olmalı, yani elimizde bulunmalı. Ve 3. Bu belge sunuluşundan 20 yıl veya daha fazla bir zaman geçmiş olmalı. Simon Greenleaf, hukuk fakültesi profesörlerinden ve okul dekanı olan Profesör John Warwick Montgomery, eski belge yasasını yeni antlaşmaya uygulanmasıyla ilgili şunları söylüyor. Bu yasa, kutsal kitap kayıtlarına uygulanıp, metinsel eleştiriyle desteklenirse herhangi bir hukuk mahkemesinde geçerlilik kazanır. Diğer birçok eleştirmen gibi F.C. Bauer de yeni antlaşmanın 2. yüzyılın sonlarına kadar yazılmamış olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle yeni antlaşmada yani İncil'de yazılanların yalan ve efsanelerle dolu olduğunu, çünkü İsa'nın yaşadığı zamandan 2. yüzyılın sonlarına kadar insanların çeşitli efsaneler yaratmış olabileceğini ileri sürmüştür.
Yeni antlaşmanın tarihlendirilmesi.
Bununla birlikte 19. yüzyılın sonlarına doğru bulunan arkeolojik bulgular yeni antlaşma belgelerinin geçerliliğini kanıtlamıştır. Eski papirus belgelerinin bulunuşu, Mesih zamanındaki ve sonraki belgeler arasındaki boşluğu doldurmuştur. Çeşitli belgelerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili detaylar için Hüküm Gerektiren Kanıt adlı kitabıma bakabilirsiniz. Bu arkeolojik buluşlar, uzmanların yeni antlaşma belgelerinin geçerliliğine olan güvenlerini arttırmıştır. Dünyanın en ünlü arkeologlarından olan William Albright şöyle demiştir: "Yeni antlaşmanın içinde bulunan kitapları, İsa'dan sonra 80 tarihinden sonra yazılmış olarak tarihlendiremeyeceğimize dair oldukça güçlü delillere sahibiz." Birkaç nesil önce bazı muhafazakar yeni antlaşma eleştirmenleri İsa'dan sonra 130 ile 150 yılları arasında tarihlendiriyorlardı. Papirüs belgelerinin bulunmasının yanı sıra diğer başka belgeler de bulunmuştur. Ünlü İngiliz eleştirmenlerden Trinity College ve Cambridge'de öğretim görevliliğinde bulunmuş olan J.A.T. Robinson, Alman eleştirmenlerin ileri sürmüş olduğu yeni antlaşma 1. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır görüşünde olanlarla uzlaşır. Fakat teolojik bir şaka olarak yüzyılın başlarında yaygın olan yeni antlaşmanın daha sonraki tarihlerde yazılmış olduğunu belirten tartışmaları inceleme kararı vermiştir. Varmış olduğu sonuçlar Robinson'u şaşırtmıştır. Daha önceleri bu konuda araştırmalar yapan uzmanların bilerek bazı verileri ve delilleri görmezden geldiklerini ve konuyla ilgili akıl yürütmelerinin çoğunun tutarsız olduğunu ileri sürmüştür. Robinson'a göre yeni antlaşma elçiler ve elçilerle birlikte olmuş kişilerce yazılmıştır ve Yuhanna dahil tüm yeni antlaşma kitapları, yani İncil'in tüm bölümleri, İsa'dan sonra 64 yılından önce yazılmıştır. Robinson, diğer uzmanların kendisini yanlış çıkaramayacaklarını ileri sürmüştür. Eğer uzmanlar konuyu tekrar açarlarsa yeni antlaşmayla ilgili yazmış oldukları ön sözleri veya kitapları yeniden yazmak zorunda kalacaklarını belirtmiştir.
Belge yetkisi.
1973 yılında kutsal yazıların geçerliliğiyle ilgili yapmış olduğum araştırmamın sonucu olarak yazmış olduğum Hüküm Gerektiren Kanıt adlı kitabımı bastığımda yeni antlaşmanın 14 bin adet belgesini belgeledim. Geçen yıl bu kitabı yenilerken yeni araştırma fırsatları sonucunda belge sayısını 24.633'e çıkarttım. Yeni antlaşma belgeleriyle ilgili elimizde böyle bir rakamın bulunması, tarihte aynı türden belgesel yetkiye sahip olan iki kitap olduğunu gösteriyor. İkinci kitapsa Homeros'un İlyadası'dır. İlyada'ya ait 643 belge bulunmaktadır. Yeni antlaşmanın bu kadar çok eski belgeyle desteklenmesi, eski belgeler alanında uzmanlaşmış olan Sir Frederick Kenyon'un şu yorumuna neden olmuştur. Orijinal metnin ve ilk delillerin tarihinin ortaya çıkmış olmasıyla kutsal kitaba karşı kullanılan deliller geçerliliğini yitirmiş ve yeni antlaşmadaki kitapların geçerliliği ve saygınlığı hak ettiği noktaya gelmiştir. F.F. Bruce şu yorumu yapıyor. Yeni antlaşma metinleriyle ilgili elimizde bulunan deliller, hiç kimsenin geçerliliğini sorgulamaya düşünemeyeceği tüm klasiklerden daha güçlüdür. F.F. Bruce aynı zamanda şöyle der. Eğer yeni antlaşma, klasik kitapların yazarları tarafından yazılan yazıtlar olsaydı, bu yazıların geçerliliği hiç şüphesiz tartışılmazdı. Bazı yeni antlaşma eleştirmenleri, İsa'nın yaşamını çevreleyen söyleyişleri ve olayları ilk yüzyıldaki kilisenin uydurmuş olduğunu savunmaktadırlar. Bazıları ise İsa ile ilgili yazılan gerçeklerin onun yaşamından uzun yıllar sonra yazıldığını ve bu nedenle hakkındaki gerçeklerin doğruluğundan şüphe edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bu kişilerin söylediklerine göre bizler Mesih'in sözleri ve yaşamıyla ilgili doğru bir bilgiye sahip değiliz.
Kısa zaman süreci.
Bu iddiaları çürütmek için ne söylenebilir? Bugün emin olarak söyleyebiliriz ki İsa'nın sözlerini ve yaşamını çevreyen olaylara dair elimizde birçok delil bulunmaktadır. Yeni keşfedilen metinsel bulgular ve tarihsel araştırmalar Mesih'in yaşamında geçmiş olan olayları ve bu olaylarla ilgili yazılmış olanları çürütmemekte, tersine desteklemektedir. Western Michigan Üniversitesi eski tarih profesörlerinden Profesör Paul L. Maya şöyle diyor. Hristiyanlığın diriliş efsanesinin uzun bir zaman zarfında planlandığını ve bu kaynakların olaydan yıllar sonra yazılmış olduğu tartışmaları gerçek dışıdır. Bu eleştirmenin yorumuna karşı Albright şöyle karşılık vermektedir. Sadece tarihsel yöntem ve bakış açısından yoksun olan bazı bilim adamları kutsal yazılar hakkında bu gibi spekülasyonlarda bulunurlar. Albright'a göre İsa'nın sözlerinde ve kutsal yazılarda zaman içerisinde değişiklikler olması, İsa'nın yaşamıyla yeni antlaşmanın arasında pek fazla zaman geçmediğinden olanaksızdır. Kutsal yazılarla ilgili belgelerin güvenilirliğinden bahsederken Yale Üniversitesi profesörlerinden Miller Barros şöyle demiştir. Yeni antlaşma Grekçesini yeni bulunan papirüs belgelerindeki dille karşılaştırınca yeni antlaşmanın güvenilirliğinin devamını görüyoruz. Miller Barros, yeni antlaşma belgelerinin yüzyıllar boyunca çok dikkatlice el değiştirdiğini, bunun nedeninin de bu belgeler üzerinde bir şüphenin yaratılmasını engellemeye çalışmak olduğunu söylemiştir. Ünlü araştırmacılardan Howard Voss ise bu konuda şöyle der. Metinsel delillere göre yeni antlaşma belgelerinin güvenilirliği tarihte diğer belgelere oranla çok daha güvenilirdir.
Görgü tanıkları.
Yeni antlaşma belgelerinin güvenilirliğinin diğer bir nedeni ise bu belgelerin görgü tanıkları tarafından yazılmış olmalarıdır. Tarihçi Profesör Louis Gottschalk bir kaynağın güvenilirliğini incelemekle ilgili yazarken şöyle demektedir. Gerçeğin aktarılmış olduğunu bilmek, tanığın olaylara yakınlığıyla eş değerdir. Yakınlık derken hem coğrafi hem de tarihsel yakınlıktan bahsediyorum. Yeni antlaşma yazarları da şöyle demektedir. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Elçilerin işlerinde ise şöyle der. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendisi hem bir doktor hem de tarihçi olan Luka şöyle yazmaktadır. Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Hukuk mahkemelerinde görgü tanıklarının tanıklıkları geçerlidir. Son zamanlarda görgü tanıklarının tanıklıkları psikolojik faktörlerin kişiye olan etkisine göre değerlendirilmektedir. Bu faktörler zaman aralığı, kişiye veya olaya olan yakınlık derecesi, görülürlük, stres, korku ve bunun gibi faktörlerdir.
Psikolojik faktörler.
Washington Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Profesör Elizabeth S. Loftus bir araştırma yazısında şöyle yazmıştır. Korkulu olaylara şahit olmuş kişiler bu olayların ayrıntılarını sıradan olaylardan daha az hatırlarlar. Korku stresi olayları kavramayı güçleştirir ve bu da hafızayı etkiler. Aynı zamanda stres bir kişinin bir dönem içerisinde öğrenmiş olduklarını veya gözlemleri hatırlamasını güçleştirebilir. İsa Mesih'in görgü şahitlerinin diriliş ile ilgili tanıklıkları, Profesör Loftus'un varmış olduğu sonuçla da güçlenmektedir. Şahitlerin bu tanıklıkları korkudan kaynaklanan tanıklıklar değil, Mesih'i tanıyan ve onu seven öğrencilerinin tanıklığından doğan tanıklıklardır. Tabii ki görünüşlerin tekrarından dolayı stres ve heyecan vardı. Fakat İsa onlara 40 günlük süre boyunca devamlı olarak göründükten sonra stres ve heyecanlılıkları da ortadan kalkmış oldu. Yeni antlaşmada birkaç kişinin görgü tanıklıkları %100 güvenilir olmayabilir. Fakat herkesin Mesih'i tanımlamada aynı hatayı yapmış olduğunu söylemek yanlış olur. Görgü tanıklarının Mesih'i dirilişten sonra görmüş olduklarına dair tanıklıkları bir hukuk mahkemesinin lehte kararına neden olur.